Ayrım 9. Ulrike Meinhof, üzgün olmaktansa öfkeli olmayı yeğlerim. Alois Prinz, sayfa 70. Ulrike de tamamen derslere yoğunlaşmıştı. Hocası Elizabeth Bloch'man, daha ilk sömestr sonrası doktora tezini kendi yanında hazırlamasını önerdi. Bundan büyük onur duyan Ulrike teklifi hemen kabul etti. Geleceği belirlenmiş görünüyordu. Doktorasını yapıp annesi gibi öğretmen ya da belki de Renate Rimek gibi profesör olacaktı. Birlikte yaşamaya başlayan iki sevgili evlenmeyi planlıyorlardı. Nişanlanmışlardı. Parmaklarında nişan yüzüğü taşıyor, evlilikten söz ediyor, hatta çocuklarını Katolik inancıyla mı yoksa Protestan inancıyla mı yetiştireceklerini konuşuyorlardı. Bu ikisi için önemli bir sorundu. Fakat 1957'de başka sorunlar patlak verdi. Genç çiftin kaygısız öğrencilik hayatı artık büyük politik sorunlarla karşı karşıyaydı. Şansölye Adenauer ve Savunma Bakanı Franz Josef Strauss, yeni kurulan Batı Alman ordusunu nükleer silahlarla silahlandırmaktan yana olduklarını açıklamışlardı. Strauss için bu adım, Almanya Cumhuriyeti'nin Batı İttifakı içinde eşit haklara sahip, yani aynı seviyede silahlanmış bir partner olabilmesi için bir zorunluluktu. Adenauer ise tehlikeleri taktik atom silahlarının topçu sınıfı silahlarının gelişmişi olduğunu söyleyerek görmezden gelmeye çalışıyordu. Ancak ülkede birçok insan farklı düşündüğü için hükümetin planlarına karşı geniş bir direniş oluşmuştu. Direnişçiler, Şansölye ve Savunma Bakanı'nın argümanlarını korkutma aracı olarak atom bombasının global bir intihar tehlikesi yaratacağı, nükleer silahlanmanın Doğu-Batı gerilimini derinleştireceği ve sonuçta Almanya'nın yeniden birleşmesini daha da imkansız kılacağını ileri sürerek çürütüyorlardı. Nisan 1957'de hükümet karşıtlarına hiç beklemedikleri bir destek geldi. Aralarında Max Born, Otto Hahn, Werner Heisenberg ve Carl Friedrich von Weizsäcker'in de bulunduğu önde gelen 18 atom bilimci, Göttingen bildirisiyle nükleer silah üretimine ve kullanımına karşı çıktılar. Açıklamada, barış ve özgürlüğü bu yolla güvence altına almayı uzun mesafede güvenilir bulmuyor ve nükleer silahlanma beklendiği gibi caydırıcı olmazsa, tehlikenin ölümcül bir hal alacağını düşünüyoruz deniyordu. Ulrike Meinhof'un nişanlısı Lothar Waleck'i bu sorun doğrudan ilgilendirmekteydi. O da ünlü bilim insanlarının düşüncelerini paylaşıyor, nükleer enerjinin silah olarak değil, barışçıl amaçlarla kullanılması gerektiğini düşünüyordu. Ulrike Meinhof'un soruna bakışı daha ilkeseldi. Bilim insanlarının açıklamasından çok, Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında doktorluk yapan Nobel Barış Ödülü sahibi Albert Schweitzer'ın 23 Nisan 1957 tarihinde bütün dünyaya duyurulan radyo konuşmasından etkilenmişti. Schweitzer, radyoaktif ışınların tehlikesini ikna edici biçimde anlattıktan sonra yaşama saygıdan dolayı nükleer silahlardan vazgeçilmesini talep ediyordu. İnsan hayatı ve özgürlüğüne duyulan bu saygı Ulrike Meinhof için belirleyiciydi. Hiçbir insanın bir başka insana zorla kendi düşüncelerini dayatmaya ya da kendi düşüncelerini zor kullanarak savunmaya hakkı yoktu. Hele Hristiyan Batı'yı Bolşevik Doğu'ya karşı gerektiğinde nükleer silahla savunma argümanını hiçbir şekilde kabul etmiyordu. Bir yıl sonra kaleme aldığı makalede şunları yazmıştı. Biz, insanın her durumda, her sistem içinde, her devlet yönetimi altında insan kalmak ve diğer insanların insanlıklarını gerçekleştirmelerine yardım etmekle yükümlü olduğunu düşünüyoruz. Ulrike Meinhof, 1957 yaz sömestrinin ardından Marburg'dan ayrılarak Münster Üniversitesi'ne geçme kararı aldı. Neden böyle bir karar verdiğini açıklamak mümkün değil. Belki Lothar Waleck'le ilişkisinden emin olmadığı için biraz uzaklaşmak istiyordu. Belki de bütün öğrenimini bir üniversitede tamamlamak yerine başka üniversiteleri de tanımayı tercih etmişti. Münster, Renate Rimey'in yaşadığı ve çalıştığı bu pırtağa yakındı. Ulrike onu elinden geldiğince sık ziyaret ediyor, bu ziyaretlerde her zaman uzun tartışmalar yapıyorlardı. Yeni çevresinde kendisini iyi hisseden, sağlık nedenleriyle bir de İskoç Terrier alan Renate Rimek, köpeğinin adını Yusuf koymuştu. Köpeklerin çoğunun Rex ya da Hasso adını aldıkları bir ülkede o hayvana Yusuf diye sesleniyordu. Karl Marx'ın yazıları üzerinde çalışıyor, Almanya'da siyasi rakiplerin birbirlerini komünist sözcüğüyle devlet düşmanı ilan etmelerini dayanılmaz buluyordu. Hükümet çizgisinde olmayan görüşler derhal sol ya da komünist sayılmaktaydı. Hükümetin izlediği politikayı eleştirenler ya Ulbricht'in işbirlikçisi ya da Moskova'nın 5. kolu olarak karalanıyordu. Beklenildiği gibi Savunma Bakanı Strauss da Göttingen bildirisine komünizme hizmet yaftasını yapıştırmıştı. CDU'nun 1957 sonbaharında yapılan parlamento seçimleri için bastırdığı afişlerde Konrad Adenauer'ın delici bakışlarının altında şu yazı vardı: "Deney yok." Bunun anlamı şuydu: Doğu'ya yakınlaşma yok, askeri ve ekonomik güçlenme politikasına devam. Adenauer'ın söylediğine göre Avrupa Hristiyan mı kalacaktı yoksa dinsizliği mi tercih edecekti, bütün mesele buydu. Ancak Batı Almanya'da bu iyi kötü, Hristiyan tanrısız komünist ayrımını sürdürmek istemeyenler de vardı. Bu insanların durumu gerçekten de çok zordu. Renate Rimek bu arada Hessen-Nassau Kiliseler Başkanı seçilen rahip Martin Niemöller'e yöneltilen hakaret ve küfürlerden çok rahatsızdı. Niemöller 1952 başlarında Moskova'ya giderek Patrik Alexios'u ziyaret etmiş, Rusya'dan döndüğünde Wiesbaden'daki evinin yakınlarına asılan üzerinde "Moskova'ya geri dön, yoldaş Niemöller, davay davay" yazılı dev bir pankartla karşılanmıştı. Sovyet nöbetçiler Alman savaş esirlerini ileri anlamına gelen "davay" diyerek yürümeye zorladıklarından bu sözcük Almanlarda kötü çağrışımlar yapıyordu. Gazeteler Niemöller'e karşı eleştirilerle doluydu. Sınır dışı edilmesi isteniyor, komünizmin kuklası olduğu söyleniyordu. Fakat Niemöller bu tür saldırılardan yılacak biri değildi. Nükleer silahlanma planları ortaya çıkınca Göttingen bildirisini destekleyerek nükleer silahlanmayı onaylamanın Hristiyanlıkla bağdaşmadığını açıkladı. Bu iddia Hristiyan hükümet partilerinde büyük bir öfke seli yaratmış, Niemöller'in Oder-Neisse hattının Polonya'nın batı sınırı olarak kabul edilmesinden yana tavır alması üzerine öfke seli daha da kabarmıştı. Artık sürgün dernekleri de onu vatan hainliğiyle suçluyorlardı. Renate Rimek o zamana kadar Niemöller'in etrafında dönen politik gelişme ve tartışmaları sadece uzaktan izlemekle yetinmişti. Fakat artık müdahale etme ve tavır alma zamanının geldiğini düşündü. Nihayetinde o da Breslau doğumlu biri olarak memleketinden sürülmüş biriydi ve bu konuda iki çift laf etme hakkına sahipti. Niemöller'i desteklemek için Stimme der Gemeinde adlı dergiye bir makale yazdı. Makale ses getirmiş, politik görüşlerini basmak isteyen bir sürü gazeteden aramaya başlamışlardı. Giderek tanınan Rimek'in Şubat 1958'de Alman ordusunun nükleer silahlardan arındırılması için sendikalara yaptığı çağrıya 44 ünlü profesör katıldı. Büyük yankı yaratan çağrının sahibi Renate Rimek, kısa süre içinde nükleer silah karşıtlarının sözcüsü durumuna gelmişti. Binlerce işçi ve sendikacının katıldığı gösterilerde konuşuyor, Nobel ödülü sahibi Albert Schweitzer, Hermann Hesse ve Bertrand Russell'dan destek mektupları alıyordu. Fakat bütün çağrılar, gösteriler, yazılar boşunaydı. Batı Almanya'nın politik rotasında değişen bir şey yoktu. 1957'de yapılan parlamento seçimlerinde mutlak çoğunluğun CDU-CSU'nun eline geçmesinin ardından 25 Mart 1958'de parlamento nükleer silahlanma kararı aldı. Seçimlerin ardından Blätter für Deutsche und Internationale Politik adlı yeni kurulan bir dergiye yazdığı ses getiren bir makalede Renate Rimek, hükümeti aptallaştırıcı bir seçim kampanyası yürütmek, refah ve güvenlik vaatleriyle seçmenleri iradesiz kılmaya çalışmakla suçluyor ve Federal Cumhuriyet'in giderek otoriter hukuk devletine dönüştüğüne dikkat çekiyordu. Aynı derginin Ocak sayısında Adenauer'ın izlediği politikaya karşı bir şeyler yapma çağrısı kaleme aldı. "Daha ne bekliyoruz?" diyordu bu çağrıda. "Bu bir ölüm kalım meselesi. Ölüm getiren silahlanma yarışının sözcülüğünü yapanlara engel olarak dünya politikasında bir dönüm noktası yaratmanın zamanı geldi." Bu dönemde Renate Rimek Ulrike ile sık görüşüyor, birbirleriyle iyi anlaşıyorlardı. Manevi annesinin politikaya hızlı girişi Ulrike'yi etkilemişti. O da bir şeyler yapmak istiyor fakat politik iktidar mücadelelerine duyduğu güvensizlik nedeniyle bir türlü harekete geçemiyordu. Wuppertal'de ziyaretine gittiğinde kendini politikacılara yem etme diye uyarmıştı Renate Rimek'i. Bu uyarının altında her tür politikanın reddedilmesi değil, her türlü angajmanda kişisel vicdan ve sorumluluğun esas olması gerektiğine duyduğu inanç yatıyordu. Ulrike'nin vicdanı atom tartışmaları zamanında uyanmıştı. Renate Rimek gibi o da Almanya'nın Nazi felaketinden sonra yeni bir felakete yuvarlanmakta olduğunu düşünüyordu. Hitler'in peşinden gidenler daha sonra bu gelişmeler karşısında ne yaptıkları sorusuyla muhatap olmuşlar, hala da oluyorlardı. Mutlaka günün birinde onun kuşağına da nükleer yok oluşa karşı ne yaptıkları sorulacaktı. Bu düşünce bir an bile huzur vermiyordu. Hiçbir şey yapmamış olmakla suçlanmak istemeyen Ulrike Meinhof, bu konuyla ilgili olarak daha sonraları bir bildiride şunları yazmıştı. İnsanlığa karşı işlenen suçlar nedeniyle Tanrı'nın ve insanların önünde bir kez daha suçlu olduğumuzu itiraf etmek istemiyoruz. Kış sömestrinin sonunda Sosyalist Öğrenci Birliği'nin Münster'de yaptığı bir toplantıya katılan Ulrike Meinhof, nükleer silahlara karşı bir çalışma grubu kurulmasını önerdi. Saç kesimi şolu andıran, aslında hoş ama gösterişsiz öğrencinin kürsüye çıkması herkes için bir sürpriz olmuştu. Pamuklu kumaştan basit bir elbise vardı üzerinde. Boynuna kare biçimli taşlardan yapılmış kolye takmıştı. Dinleyenlerin üzerinde ciddi, iyi niyetli ve esprisiz ya da tipik protestan ve burjuva eğitimi almış biri etkisi yarattığı kesin. Fakat herkes bu tür ortamlarda alışılmış kopuk ve entelektüel bir üslupta konuşmamasından etkilenmişti. Söyledikleri basit, son derece net ve samimiydi. Gerçekten de nükleer silahlardan arınmış bir Almanya için çalışma grubu oluşturuldu. Grubun sözcülüğüne Ulrike Meinhof seçilmişti. Grubun yaz sömestri için düzenleme kararı aldığı gösteri Münster'de adeta sansasyon yarattı. Bugüne kadar burada hükümete karşı bu büyüklükte gösteri yapılmamıştı. Öğrenci temsilciliği bünyesinde bulunan Hristiyan Demokrat Öğrenci Birliği ve bazı çevreler planlanan gösterinin demokratik olmadığını, çünkü Alman halkının düşüncesinin demokratik olarak seçilen parlamento tarafından temsil edildiğini söylüyorlardı. Bunun üzerine Ulrike Meinhof yayınladığı bildiriyle şu yanıtı verdi. Peki ama eğer parlamento yaşamsal öneme sahip bir konuda artık halkın düşüncesini temsil etmiyorsa ne olacak? Bunun iki yanıtı var. Ya susacağız ve artık demokratik biçimde yönetilmediğimizi kabul edeceğiz ya da konuşacağız ve sorumluluğunu taşıdığımız şeyleri savunacağız. Ulrike Meinhof artık konuşma, eyleme geçme kararı almıştı. Planlanan gösteri 20 Mayıs 1958'de Münster'de Hindenburg Platz'da yapıldı. Bu gösteri 60'lı yılların o fırtınalı ve gürültülü gösterilerine hiç benzemiyordu. Her şey terbiye ve düzen ölçüleri içindeydi. Üç erkek konuşmacının ardından bayan öğrenci Ulrike Meinhof derme çatma ahşap kürsüye çıktı. Üzerinde beyaz bir bluz vardı. Sağında ve solunda kravatlı ve takım elbiseli iki öğrenci, üzerinde nükleer silahsız Almanya için yazılı bir pankartı tutmuşlardı iki ucundan. Kürsüsünün hemen altına, üzerlerinde Amerikalıların ilk kez atom bombası attıkları Hiroşima'da yüksek radyoaktivite ve sakat doğumlara dikkat çeken büyük fırçalarla yazılmış tabelalar sıralanmıştı. Öğrenci Ulrike Meinhof'un konuşması çok duygusaldı. Daha önce kaleme aldığı bir bildiride şu satırlar dikkat çekicidir. Biz yüz milyonlarca insanın ölmesini istemiyoruz. Biz çocuklarımızın geri zekalı, kör, kemikleri delik deşik, göbekleri olmadan, bacaksız, beyinsiz ve daha korkunç biçimlerde doğmasını istemiyoruz. Genç öğrenciyi dinleyen binin üzerinde gösterici, şehir içinde sessiz yürüyüş yaparak bitirmişti gösteriyi. Eylem başarılı olmuş, uyanan bu ilgiyi diri tutmak isteyen Ulrike Meinhof, Peter Mayer ve Jürgen Seifert adlı öğrencilerle birlikte Argument isimli dergiyi çıkartmaya başlamıştı. Sömestr sonunda ise çalışma grubu katedralin önünde bir uyarı nöbeti düzenledi. Artık Ulrike Meinhof Marburg'a çok seyrek geliyordu. Ulrike'nin kendisine hiç zaman ayırmadığından sık sık yakınan Lothar Walleck, buluştukları seyrek anlarda Ulrike'nin değiştiğinin farkına varmış, nişanlısının yeni arkadaş çevresine de uyum sağlayamamıştı. Ayrıca Ulrike'nin bu hızla politik çalışmalara atılmasını, nükleer silahlara karşı böylesine duygusal bir radikalizmle karşı çıkmasını çok uygun bulmuyordu. Mekansal ayrılık giderek ruhsal yabancılaşmaya yol açmıştı. Ulrike artık yüzüğünü takmıyordu. Bir süre sonra da ayrıldılar. Münster çalışma grubunun sözcüsü olarak diğer üniversitelerdeki benzer grupların buluşmalarına giden Meinhof, Frankfurt'ta gerçekleşen bir toplantıda Berlin Anti-Atom Komisyonu temsilcisi Reinhard Opitz'in dikkatini çekti. Dindar bir aileden gelmesine rağmen artık yemeklerden önce "Gel Lenin masamıza konuk ol" duasını eden Opitz, Marburg'dan gelen bu öğrenciyi çok dürüst ve itinalı olduğu izlenimi verdiği için biraz da alayla karışık, protestan inancına sahip, blokflüt çalan kız diye tanımlamış, fakat zamanla düşünceli hali ve sağlam ilkelerinin kendisini çok etkilediğini itiraf etmek zorunda kalmıştı. 9. ayrımın sonu. Sayfa 78.